İnsanlar genelde bir dine mensuptur ve din insanın hayatını tanzim eden en önemli unsurlardandır. Bediüzzaman bir din alimi, ikinci meşrutiyet yıllarının akabinde doğuda yaptığı seyahatte o günün gündeminde olan meseleleri o dindar insanlar bir alim olarak Bediüzzaman'a soruyorlar. İşte bu meşrutiyet meselesinde ne getirir ne götürür soruyorlar. İşte sorularından biri şöyle: sen dedin ateş değil, şimdi ateş nazarıyla bakıyorsun. El cevap: evet, nur fenalara nardır, yandırır. Yani mesela yarasa ışıktan rahatsız olur. Ve ışık kötü bir şey değil ama yarasa tabiatı buna müsait değil. Dolayısıyla o günün şartlarında parlamenter sistem pek çok hayırları getirebilecek bir sistemdir. Sual: o fırkadan ehli fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır. Yani malum partiler var ve bu partiler içinde iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Ama dini noktadan değerlendirildiğinde gerek günümüzde gerek geçmiş zamanda bazı partiler daha böyle dini değerlere saygılı, iktidara gelse dine hizmet edecek durumda. Bazıları da var dine mesafeli, hatta elinden gelse din düşmanlığı yapacak durumda. Ancak yine de diyelim ki öyle bir partinin elemanları içinde faziletli, liyakatlı, kaliteli insanlar da çıkabiliyor. Onlara ne diyeceğiz? Yani diyelim muhalif partide iyi insanlar da var. Onları nasıl değerlendireceğiz? El cevap: çok iyiler var ki iyilik zanlıyla fenalık yapıyorlar. Ya bu da herhalde güzel bir ölçü. Çok iyiler var ki iyilik zanlıyla fenalık yapıyorlar. Yani dine muhalif olan bir partinin içinde dindar bir insanın orada ne işi var? O gibi dindarlar onların arasına karıştığında milletin kafasını da karıştırmış olacaklar ve bazı insanlar onlara bakıp itimat edecek. Bu da iyi bir sonuç vermeyecek. Çok iyiler var ki iyilik zanlıyla fenalık yapıyorlar. 28 Şubat sürecinde Erzincan İlahiyat'ta görevim esnasında o zaman üstten bir yazı gelmişti. Başörtüsü yasak, ilahiyatlar dahil. Biz uygulamadık gerçi de. Fakat genelde idareler bunu uyguladı. Ve pek çok dindar rektör de uyguladı. Ve bunu yaparken şöyle kendilerine gerekçe buldular. Dediler ki ben yapmasam, istifa etsem benim yerime gelen hem de katı bir şekilde bunu uygulayacak. Ve bu şekilde direniş göstermediler. Pek de ciddi manada bir ses çıkmadı. Yiğit durabilenler az görüldü. Mesela bizim idarecimiz YÖK'ten bir müfettiş geldiğinde başörtülü kızları görünce rahatsızlığını dile getirmiş. Demiş ya siz ne yapıyorsunuz? Bunların baş açık olması gerekmiyor mu? O da demiş ki biz bunlara derslerimizde başörtüsü Allah'ın emridir diye anlatıyoruz. Bir de ardından tutup başınızı açın diyemeyiz. Böyle bir şey bizden istenirse istifa etmeye hazırız diyor. Yiğitçe bir duruş sergiliyor. Ve bir şey de yapmadılar. Gerçi yaptılar, sonrasında yaptılar. Okula öğrenci vermediler. Okula öğrenci vermeyince başörtü problemini kendilerine göre halletmiş oldular. Ama o dönemde nice dindar idareci aslında başörtüsü bir hukuk meselesidir. Ve farz-ı muhal yanlış bir şey de olsa en azından bir örftür, karışmamak gerekir diye düşünmeleri gerekir. Ya Allah'ın emri olarak görmüyorsa bile en azından bir hak, hukuk çerçevesinde bakabilirler. Onu da yapmadılar. Ve bir takım dindar idareciler bu gibi kötü uygulamaya alet oldular. İyi bir insan aslında ama iyilik yapıyorum zannıyla fenalık yapabiliyor insanlar. Sual: nasıl iyilikten fenalık gelir? Yani iyilikten fenalık gelir mi? Gelir. El cevap: Muhali talep etmek kendine fenalık etmektir. Muhal imkansız anlamında, olmayacak bir şeyi istemek kendine fenalık etmektir. Bir dağdan uçmak niyetiyle kendini havalandıran parça parça olur. Hani bir dağdan uçmak niyetiyle, niyeti iyi, kendini aşağıya bırakıyor, uçacağım diye bırakıyor. Ama neticeye bakılır. Netice nedir? O insan parça parça olacaktır. Burada niyet onu kurtarmamaktadır. Zira onların istedikleri şey ya bir hükümet-i masumedir. Halbuki şimdi şahs-ı vahid bile masum olamaz. Nerede kaldı? Zerrat-ı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olsun. Bediüzzaman'ın münazaratı bir cihetiyle sosyal reçete gibi görülebilir. Yani hükümetleri değerlendirirken neye göre değerlendireceğiz? Çok güzel bir ölçü burada. Yani bazı insanlar var ki her hükümeti tenkit ediyor. Masum bir hükümet bekliyorlar. Öyle bir hükümet yok. Gelmemiş bugüne kadar. Yani İslam devletleri dahil, İslam devletlerinde de tamamıyla masum insanlar bulamazsınız. Halbuki şimdi şahs-ı vahid bile masum olamaz. Yani bir tek bir kişi bile tümüyle masum olamaz. Nerede kaldı? Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olsun. Yani günümüz şartlarında insanlar çok da kaliteli değil. İşte idari makamlara gelenler ellerinde devletin imkanları oluyor. Büyük ihalelere giriyorlar. Ve milyar dolarlar ihalelere aktarılıyor. Ve buralarda suistimal de olabiliyor. Yani maddi menfaatin olduğu yerde suistimal de olabiliyor. Biri dikkat etse diğeri dikkat etmeyebiliyor. Böyle olunca tümüyle masum bir hükümet hayal etmek, bu sadece bir hayaldir. Realitede bunun karşılığı yoktur. Yani Eflatun'un, diğer adıyla Platon, Platon'un Devlet adıyla kitabı var. Ve Eflatun'un devletinde filozoflar ülkeyi idare ediyor, bilge insanlar. Ve en güzeliyle idare ediyorlar. Ama bugüne kadar filozofların, bilge insanların idare ettiği hiçbir devlet yok. Ülkeleri siyasiler idare ediyor ve bunların çoğu da o kadar bilge insan değil. Demek noktayı nazar hükümetin hasenatı seyyiatına teraccühudur. Yani hangi nazarla bakacağız hükümetlere? Eğer bir hükümetin artıları eksilerinden fazlaysa o hükümete destek olunur. Yoksa seyyiyesiz hükümet muhali adidir. Yani hatasız, kusursuz bir hükümet adeten imkansızdır. Öyle bir hükümet bugüne kadar gelmemiş. Bugüne kadar gelmemişse herhalde bundan sonra da gelmeyecek. Yani küçük bir köyde bir muhtarın bile idaresi tenkit edilir. Orada 20-30 hane diyelim var. 20-30 haneyi idarede problemler yaşayabilir. Yanlış kararlar alabilir. Türkiye 85 milyonluk büyük bir ülke, devlet. Elbette idare edenlerin bütün kararlarının tümüyle isabetli olmasını bekleyemeyiz. Yer yer hataları da olabilir. Ama bir bütün olarak bakmak lazım. Hükümetin artıları mı çok, eksileri mi çok? Veya diyelim seçim yapılacak. Seçim yapılacağı zaman hangi partiye destek verirsek bunlar ülkeyi diğerine göre daha iyi idare eder. Buna bakmak gerekiyor ve buna ehven-ü şer deniyor. Ve mecellede İslam hukukunda ehven-ü şerrayn ihtiyar olunur. Esası var. Yani iki şerden daha hafif olan tercih edilir. Siyasete bakış, partilere bakış, hükümetlere bakış da bu manada olmalı. Yoksa işte falan partiye bak, eksileri yok mu vardır. Öyleyse bunu çiz, diğerine bak, çiz, daha diğerine bak, çiz. O zaman ülkeyi kim idare edecek? Ve bir takım hayal peşinde koşanlar, işte ben başa geçsem var ya şöyle idare ederim diyenler, muhtarlık seçimini bile kazanamamış. Tutup da ben ülkeyi şöyle idare ederim demesinin bir anlamı olmaz. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Yani hatasız hükümet arayanlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi Allah etmesin 1000 sene yaşayacak olursa adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan Mevlüt Tahrib ile o sureti bozmaya çalışacak. Yani 1000 yılda yaşamış olsa hatasız hükümet arayan birisi her hükümette bir hata bulacak. Böyle olunca da hata gördüğünden dolayı o hükümeti yıkmaya çalışacak. Böyle olunca bu gibilerin mesleği tahrip oluyor ve bunlar bir nevi anarşist. Şu halde böylelerin fena zannettikleri Jön Türklerin nazarlarında dahi melun, anarşist ve itişaşçı, aldatıcı fırkasından ad dolunurlar. İstedikleri şey muhal olduğu için neticesi ihtilal ve fesattır. Yani Jön Türkler İttihat Terakki, Abdülhamit'ten sonra iktidara geliyorlar ve bir müddet onlar ülkeyi idare ediyor. Ama onların da hataları yok mu? Var. Daha evvelinde hata yok muydu? Daha evvelinde de var. Sonrasında olmadı mı? Sonrasında da var. Demek ki esas olan hükümetleri değerlendirirken artıları mı fazla, eksileri mi fazla? Artıları fazlaysa desteklenir, eksileri fazlaysa değiştirilmeye çalışılır.